Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 25. Ayrım. Bölüm 51. Başkan Brennan ve Oliver Stone rahatsız edecek kadar uzun bir süre birbirlerine baktılar. Stone daha önce de kendi adamı sandığı kişilerle böyle irade yarışlarına girmişti. İşin sırrı göz kontağını kaybetmemekteydi. Çünkü eğer kaybedersen, karşındaki bunu güçsüzlük olarak algılar, üzerine atlardı. Hepsinde bu yetenek vardı. O yüzden lider pozisyondaydılar ya. "Affedersin," dedi başkan. Ama sesindeki ufacık bir titreme, adamın gerçekte ne düşündüğünü açık ediyordu. Stone cevap vermedi. Sanki adamın bütün nöronlarını görebiliyordu. Stone sessiz kalarak her şeyi bildiği mesajını iletiyordu. Oysa ki bildiklerinin bazıları tahminden ibaretti. Stone bekledi. Brennan hiçbir şey söylemedi. Bakışları bir yerde yoğunlaşamıyordu. Ama sonra gerginliği yavaş yavaş geçti. Ayağa kalktı. "Hadi biraz yürüyelim Stone. Sanırım bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. Ve benim bacaklarımı esnetmem lazım." Başkan ceketini giyip dışarı çıktı. Stone da peşinden. Güvenlik grubu da onlara eşlik etti. İki adamı da gizli servis ajanlarının oluşturduğu bir çemberin içinde tutuyorlardı. Patronlarının kıyafetine ve etrafına bakarak güvenlik grubu da günlük kıyafetler giyinmişti. Daha önce birçok başkanın geçtiği bir patikadan ormanın içine doğru ilerlerken kısık sesle konuşuyordu başkan. "Burayı seviyorum, enerji depoluyorum. En azından bir süreliğine dertlerimi unutuyorum." Ajanlar onları izlerken Stone sürekli sağa sola yukarı aşağı bakıyordu. Aslında Camp David, Beyaz Saray'dan daha iyi korunuyordu. Burası engebeli bir bölgenin ortasındaydı ve oldukça iyi eğitilmiş bir bahriyeli müfreze tarafından korunmaktaydı. Bir düşmanın geldiğini çok uzak mesafeden anlayabiliyorlardı. Başkan Stone'a o kadar yaklaşmıştı ki dirsekleri birbirine değiyordu. Stone otomatik olarak dönüp gizli servis ajanları bu duruma bir şey der mi diye baktı. Ancak patronları kendisi yaklaştığı için etrafta gezinmeye devam ettiler. "Stone, bir problemimiz var." "Kalıntılar. Ne olduklarını biliyor muyuz?" "Nanobot diye bir şey duydun mu daha önce?" "Nanoteknoloji mi? Gazetelerde okumuştum. Bilgilerim dahilindedir." "Çok acayip bir şey. Çoktan giysilerimize, yemeklerimize, kozmetik ürünlere, araçlara ve bir sürü şeye girmeye başladı. Ve insanların çoğu varlığından bile haberdar değil. Bilim insanlarının yarısı güvenli olduğunu düşünüyor. Diğer yarısı ise henüz tam bir şey bilmediğimizi ve önceden bilinemeyen, muhtemelen felakete neden olacak uzun süreli sonuçları olabileceğini söylüyor." "Yani kalıntılarda bu nanobotlardan mı bulundu?" "Ama çok mikroskobik şeyler olduklarını sanıyordum." "Öyleler. Sadece mikroskopla incelendiğinde görülebiliyorlar." "Neden oradaymışlar? Bombayla ne gibi bir bağlantıları olabilir?" Başkan uysal bir tavırla gülümsedi. "Sorun orada Stone. Bilmiyoruz. Birilerinin daha önceden hiç denenmemiş bir şekilde nanoteknolojiyi kullanarak yeni bir uygulama yarattığını düşünüyoruz." "Suç ya da terör amaçlı mı demek istiyorsunuz?" "Evet." "İnsanlar ne düşünüyorlar? Yani neden nanobotların orada olduğuyla ilgili? Başka teoriler de olmalı." "Var ama en popüleri, en can alıcı olanı. Patlayıcıya bazı bulaşıcı dokuların nakledildiğiyle ilgili bir teori. Bomba patladığında bu hastalığın yayıldığını ve o anda parkta olan herkesin sistemine girdiğini söylüyorlar. Bu kişiler de bilmeden diğerlerine bulaştırıyor olabilirlermiş." Stone ürperdi ve adamdan uzaklaştı hemen. "Ben de o parktaydım. Patlamayla havaya uçtum. Kirlenmiş olabilirim. Benim yanımda olmamalısınız." "Ben zaten mikroba maruz kaldım Stone. Ajan Gross, Gerşik ve diğerleri dolayısıyla. Lanet olsun. FBI müdürü de oradaydı. Ama sana şu kadarını söyleyebilirim ki, doktorların bildiği tüm testlerden yaptırdım ve bana gayet temiz olduğum söylendi." "Kalıntılarda böyle bir bulaşıcı madde olduğuna dair kesin bir kanıt var mı?" Bildiğimiz kadarıyla yok ama bana şimdi ne dediklerini biliyor musun? Bu lanet olası nanobotların, diğer varlıkların moleküler yapısını ele geçirmek ve değiştirmek gibi bir gücü varmış. Canlıları ölümcül bir halde bırakabilirlermiş. Ama teşhis edilmeleri oldukça zor bir hale dönüşüyormuş. Yani şu anda bir bulaşıcı hastalık tehlikesi olmadığına inanıyoruz. Ama aslında kesin bir şey bilmiyoruz. Hangi testin yapılması gerektiğinden bile emin değiliz. O yüzden doktorların bana yaptığı bütün testler işe yaramaz olabilir. Dahası nanobotları tamamen yeni bir bulaşıcı hastalık üretmek için de kullanmış olabilirler. Torunlarımın oynadığı oyunlara benziyor bu iş. Deliklerden birine vuruyorsun ve lanet olası şey diğer delikten fırlıyor. Peki ajan gerçek? Dedi Stone. Onu bir süre sahadan çekmenin iyi olacağına karar verdik. Şu anda güvenli bir alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosu konuk evinde. Stone bir elini kaldırdı. Tam yerini bilmek istemiyorum. Neden? Biri benden öğrenmeye çalışırsa diye. Evet. Bunlar tehlikeli zamanlar Stone, belirsiz zamanlar. Düşmanlarımız bize daha yakın. Evet, evet, keşke kim olduklarını da bilseydik. Bu iş gittikçe zorlaşıyor. Irak'ta ve Afganistan'da görev yapan bütün askerler size katılacaktır. Bu çok tuhaf aslında, dedi Brennan. Nedir? İşin en başında senin Ruslarla savaşmak için Meksika'ya gitmeni istemiştim. Şimdi ise aslında evime çok daha yakın bir yerde olduklarını öğreniyorum. Muhtemelen Beyaz Saray'ın karşı caddesindeydiler. Bulunan silahı ve Kravitz'in Moskova ile bağlantısını biliyorsunuz, değil mi? Evet, evet. Hepsini biliyorum. Ama başka bir şey daha var. Stone merakla bekledi. Sovyetler Birliği süper güçken geniş bir bilimsel araştırma programı yürütüyorlardı. Her yerde laboratuvarlar vardı ve bu çabaları devam ettirmek için milyar dolarlar akıtılıyordu. Peki nanobotlar? Nanobotlar. Sadece birkaç ülkede ve organizasyonda böyle bir şeyi finanse etmek için gereken para var. Ruslar da bu listenin tepesinde. Benim ne yapmamı istiyorsunuz efendim? İşini yap, Stone. Ben seni destekleyeceğime söz veriyorum. Stone dikkatle adama baktı. Başkan, Stone'un şüphelerini sezmiş gibiydi. Ben ciddiyim, Stone. Eğer bunu başarırsan, ülke temize çıkar. Başkan elini uzattı. Stone'la el sıkıştılar. Senin gibi adamlar neden bu işi yapıyorlar? Madalya için değil. Para için olmadığı da kesin, dedi Brennan. Stone hiçbir şey söylemedi. Neden o zaman? Tanrı ve ülken için mi? Hem daha basit, hem de daha karmaşık bir nedeni var, Bay Başkan. Neymiş o? Aynada kendime bakabilmek için. Bölüm 52. Stone DC'ye geri uçtu. Önceden ayarladıkları gibi Chapman'la Lafayette Parkı'nda buluştular. Nasıl gitti? Diye sordu Chapman endişeyle. Aydınlatıcı. Yardım edebilecek bir şey var mı? Göreceğiz. Hadi ama, hiç açıklama yapmayacak mısın? Tanrı aşkına, resmen başkanla buluştun sen. Stone, kalıntılarda bulunan bilinmeyen nesnelerin nanoteknolojiyle bağlantılı olabileceğini anlattı. Ve bir de Ajan Gerşik'in nerelerde olduğunu. Başkanla buluşmak istediğinde bunları biliyor muydun? Şüphelendim diyelim. Peki başkana şüphelerinden bahsettin mi? Doğrudan söylemenin işe yarayacağını düşündüm. Bayağı cesurca. Ya nanobotlar? Lanet olsun. Bir şeylerin içine göremediğimiz şeyler koyup bizi öldürmeye çalışırlarsa dünya nasıl bir yer haline gelir? Sanırım birileri bu süreci başlatacaktı, dedi Stone. Demek Ruslar yine laboratuvarlarında iş başına geçtiler. Hayra alamet değil bu. Uyuşturucu trafiği 100 milyar dolarlara değer. Bir nedenleri bu olmalı. Tabii bir de Rusya'nın düşmanlarının çorak alanlar haline gelmesi var ki o hiçbir hazineye değişilmez. Rusya'nın düşmanları derken senin ve benim ülkelerimizden mi bahsediyorsun? Gorbaçov ve Yeltsin sayesindeki yumuşamaya rağmen bu üç ülke arasındaki işler hiçbir zaman güllük gülistanlık olmadı. Ama bu parkta olanları açıklamaya yetmez. Bombanın nedeni ne? Bunun için başka bir nedenleri olmalı. patlamanın merkez noktasına doğru ilerledi ve kratere baktı. Riley Weaver'ın soruları hala cevaplanamadı, dedi. Ne demek istiyorsun? Ağaç nasıl birden öldü? Ve ağaç dikildikten sonra neden çukuru kapatmamışlar? Ajan Gross da bunu araştırıyordu. Sanırım şimdi de biz araştırıyoruz. Peki ya Ashburn? Davayı o devralmadı mı? Bu işi ben idare etmeyi tercih ederim. Başka bir ajan daha kaybetmeyelim diye mi? Dedi Chapman sessizce. Stone cevap vermedi. Bir saat sonra George Sykes'ın önünde duruyorlardı. Ulusal park biriminin üniformasını giyinmişti adam. Daha önce Tom Gross'un ortaya çıkardığı gibi parkın dikilmesini başından sonuna kadar gören süpervizör oydu. Sykes formda bir adamdı ve eli de çok ağırdı. Chapman adamla el sıkıştıktan sonra gizli gizli ağrıyan parmaklarını ovuşturdu. Ağaçta ne çürüme belirtisi vardı ne de başka bir şey dedi. Bir sabah parkta inceleme yaptık ve ağacın neredeyse ölmüş olduğunu gördük. Kurtarmanın bir yolu yoktu. Çok üzüldüm. O ağaç çok uzun zamandır buradaydı. Sonra siz de ağacı söktünüz. Yeni bir ağaç sipariş ettiniz ve onu diktiniz. Öyle mi? Dedi Chapman. Doğru, diye cevapladı Sykes. Parka giren malzemeye çok dikkat ederiz. Buraya tamamen uygun olmalı. Buraya kadarını anladık. Peki Pensilvanya'daki ağaç çiftliği size ağaç gönderen yerlerden biri miydi? Diye sordu Stone. Evet, bunları herkese anlattım zaten. Biliyoruz ama ona olanlardan sonra bunların tekrar üzerinden geçmemiz gerekti. Kesinlikle, dedi Sykes hızla. Ne büyük bir kabus. Ağaç çiftliğinden bir adamın da işin içinde olduğunu mu düşünüyorlar? Görünüşe göre öyle, dedi Chapman üstü kapalı olarak. Ağacın teslim edilişiyle ilgili neler söyleyebilirsin bize? Beyaz Saray'dan birkaç blok ötede güvenli bir depoda tuttuk ağacı. Sonra da buraya mı getirttiniz, diye sordu Stone. Doğru, dedi Sykes. Ağaç dikildikten sonra çukur kapatılmadı ama, dedi Chapman. Doğru. Neden hemen kapamadınız? Bu tehlikeli bir şey değil mi? İnsanları uzakta tutmak için şerit kullanmanız gerekmiş, dedi Stone. Ve bomba uzmanı köpekleri bombadan uzak tutmak için, diye düşünüyordu Stone. O kadar büyük bir ağacı dikmek, ağaçta strese yol açar. Aşama aşama yapılmalı ve bütün bu süreç boyunca ağacın sağlığı kontrol edilmeli. Pensilvanya'daki çiftlikten söküldüğü anda başlayan sürecin bir parçasıydı vinçle kaldırıp yerine dikmek. Önemli olan yavaş ve rahat götürmektir bu işi. Ağacı çukura yerleştirdik ve sağlık durumuna bakmak için çukuru açık bıraktık. Bitki uzmanlarımız ertesi sabah ağacın sağlığını kontrol edecek, ihtiyaç duyacağı dolgu toprağı ve besleyicileri rapor edeceklerdi bize. Karışık bir iş gibi görünüyor, dedi Chapman. Olabilir. Tonlarca kiloluk bir canlıdan bahsediyoruz. Ayrıca köklerin yerleşmesi için iyi sulama da şart. Tamam, dedi Stone yavaşça. Ama yine de ilk ağacı neyin öldürdüğünü bilmiyorsunuz, değil mi? Sykes omuz silkti. Birçok nedeni olabilir ama bu kadar çabuk öldüğünü görmek şaşırtıcı. Tabii daha önce hiç görülmemiş bir şey değil. Bilinçli olarak sabote edilmiş olabilir mi? Diye sordu Chapman. Sykes hayretle baktı kadına. Neden birileri ağaçları öldürmek istesin ki? Eğer ağaç ölmemiş olsaydı yenilenmesine gerek kalmayacaktı. Yeni ağaç gelmeyecekti. İçine bomba konulamayacaktı. Diye açıkladı Stone. Ah! Dedi Sykes. Afalladığı belliydi. Sizce ilk ağacı öldürüp ikincisini de onlar mı patlattı, şu lanet olası piçler? Adamın ölen ağaçlara, parçalanan adamdan daha çok üzüldüğünü hissedebiliyordu Stone. Yardımınız için teşekkürler, dedi Stone. Chapman ve Stone arabaya geri döndüler. Bombanın ağaç buraya gelmeden konulduğu belli ve çukurun kapalı olmaması önemli bir şey değilmiş. Üzerinde toprak olsa da patlayıcı işini becerebilirdi. Radyo sinyalleri toprağın birkaç santimetre altına ulaşabilir, dedi Chapman. Demek ki tek bağlantı ağaç çiftliğiydi ve Kravitz ölünce o da kopmuş oldu. Adamlar arkalarında hiç iz bırakmıyorlar, dedi Chapman. Dur bir dakika. Şu nanobot denen şeylerden Kravitz'in karavanında da bulunmuş mu? Bildiğim kadarıyla hayır. Ama bulunmuş olmaları gerekmiyor muydu? Bilmiyorum ama bunu öğrenmemiz gerekiyor. Chapman saatini kontrol etti. Gidip rapor yazmam ve Sir James'e bilgi vermem gerek. Ben kütüphaneye Caleb'la konuşmaya gidiyorum. Şu senin cesur araştırmacıyla mı? Stone gülümsedi. Eğer onun güçlerini bilseydin, işinde gayet iyi olduğunu anlardın. Bu akşam yemek yemeye ne dersin? Diye sordu Chapman aniden. Stone dönüp ona baktı. Pekala, dedi yavaşça. Nerede? 14. caddedeki Keiba adlı restoranda. Oraya gitmeyi istiyordum. Notlarımızı karşılaştırabiliriz. 7 gibi diyelim mi? Stone başıyla onayladı ve yürümeye başladı. Chapman ise hızla arabasına gitti ve İngiliz elçiliği yerine Virginia'daki Tyson's Corner'da bulunan bir otele gitti. Asansöre bindi, 6. kata çıktı. Bir odanın kapısını açıp içeri girdi. Geniş bir oturma odası, yatak odası ve yemek alanı olan kocaman bir süitti. Pencereden manzaraya baktı, ceketini ve ayakkabılarını çıkardı. Kanepeye oturup ayaklarını ovalamaya başladı. Silahını çıkarıp kontrol etti. Kapı çalınca silahını kaldırdı. Odada dolaştı ve kapıyı açtı. Adam içeri girince Chapman eski yerine dönüp adama baktı. ''Ben bu işten hoşlanmıyorum.'' dedi heyecanla. ''Hem de hiç.'' Milli İstihbarat Merkezi'nin başkanı Riley Weaver, Chapman'a tepeden baktı. ''Senin hoşuna gidip gitmemesi önemli değil ve yetki her iki tarafın da tepesinden geliyor.'' ''Ben bundan nasıl emin olabilirim?'' dedi Chapman. ''Çünkü bu doğru, Mary,'' dedi McElroy, yatak odasından aksayarak odaya girerken. 25. ayrımın sonu. Sayfa 287. Devamı 26. ayrımda.